Gülün Adı, Umberto Eco, 34. Ayrım. "Aferin Atso," dedi William. "Ne yazık ki tasamın geçerli değil. Çünkü gerek öncül gerek ara terim tümel olmalıdır. Oysa bu tasımda ara, önerme hiç de tümel gibi görünmüyor. Bu da öncülü iyi seçmediğimizi gösteriyor. Şöyle dememeliydim. Belli bir maddeye dokunan herkesin parmakları kara olur. Çünkü o maddeye dokunmadıkları halde parmakları kara olan kimseler de olabilir. Şöyle demeliydim. Parmakları kara olan herkes, yalnızca parmakları kara olan herkes kesinlikle verili bir maddeye dokunmuştur. Venantius, Beringer ve benzeri. Böylece biri, dari birinci tasım biçiminin mükemmel bir üçüncü kipini elde ederiz." "Öyleyse yanıtı bulduk," dedim sevinçle. "Yazık Atso, tasımlara ne kadar da güveniyorsun. Elimizde yalnızca yeni bir soru var. Yani Venantius ile Beringer'ın aynı şeye dokundukları varsayımını ortaya attık. Kuşkusuz, akla yakın bir varsayım. Ama bir kez birçok başka madde arasında yalnızca bir maddenin bu sonucu doğurduğunu tasarladığımızda, ki bu da daha kanıtlanmadı, bunun ne olduğunu ve bu kimselerin onu nerede bulduklarını ya da ona niçin dokunduklarını bilmiyoruz. Hem sonra dikkat et, onları ölüme götüren şeyin dokundukları bu madde olup olmadığını da bilmiyoruz. Bir delinin altın tozuna dokunan herkesi öldürmek istediğini düşün. Onları öldürenin altın tozu mu olduğunu söyleyeceğiz?" Kafam karıştı. Mantığın evrensel bir silah olduğunu inanmıştım her zaman. Şimdi ise mantığın geçerliliğinin onun nasıl kullanıldığına bağlı olduğunun bilincine varıyordum. Öte yandan üstadımla birlikte olduğumdan beri farkına varmıştım ki, sonraki günlerde daha da iyi anladım bunu. Mantık önce içine girmek, sonra da dışına çıkmak koşuluyla birçok şeye yarayabilirdi. İyi bir mantıkçı olmadığı kesin olan Severinus, bu arada kendi deneyimlerine göre düşünüyordu. "Doğanın gizemleri nasıl çeşitliyse, zehirler evreni de çeşitlidir," dedi. Duvarlar boyunca sıralanan rafların üstüne, birçok cildin yanına dizilmiş, daha önce hayran kaldığımız bir dizi kavanoz ve şişeyi gösterdi. Daha önce de söylediğim gibi, bu otların birçoğu gerektiği gibi ve gerektiği miktarda karıştırılırsa, öldürücü içkiler ve merhemler yapmak için kullanılabilir. İşte burada, Daturo Sudromonium, güzel avrat otu, baldıran. Bunlar uyku da verebilir, heyecan da ya da her ikisini birden. Bunlar özenle alınırsa çok iyi ilaçlardır ama aşırı dozlarda ölüme yol açabilirler. Ama bunların hiçbiri parmaklarda iz bırakmaz mı? Kanımca hiçbiri bırakmaz. Hem sonra öyle maddeler vardır ki mideye inince tehlikeli olur. Kimileri de deride etkisini gösterir. Ak çöpleme koparmak için tutan kimsede kusmaya yol açabilir. Girit otuyla geyik otu, çiçek açtıkları zaman onlara dokunan bahçıvanları şarap içmiş gibi sarhoş eder. Kara çöpleme ise bir kezcik bile dokununca sürgüne neden olur. Bazı bitkiler yürek çarpıntısına, bazıları beyin zonklamasına, bazıları ses kısıklığına yol açar. Öte yandan engerek yılanının zehri kana karışmasına olanak vermeksizin deriye sürülecek olursa yalnızca belli belirsiz bir kızarıklığa yol açar. Bir kez bir bileşim göstermişlerdi bana. Bir köpeğin art ayaklarının içine cinsel organının çevresine sürünce bacakları kas katı kesiliyor, hayvan kısa zamanda çırpınışlar içinde ölüyor. "Zehirler üstüne çok şey biliyorsun," dedi William, beğendiğini yansıtan bir sesle. Severinus birkaç saniye onun gözlerinin içine baktı. Bir hekimin, bir bitki uzmanının, insan sağlığı bilimlerini öğrenen birinin bilmesi gereken şeyler bunlar. William uzun uzun düşündü. Sonra Severinus'tan ölünün ağzını açıp diline bakmasını rica etti. Severinus'un merakı uyandı. Hekimlik sanatında kullandığı araçlardan birini, ince bir spatulayı alıp William'ın dediğini yaptı. "Dili de siyah." "Demek böyle," diye mırıldandı William. Parmaklarıyla bir şey yakalayıp yutmuş. Bu, az önce sözünü ettiğin, deriden işleyerek öldüren zehirlerin olasılığını ortadan kaldırır. ama bizim çıkarsamalarımızı kolaylaştırmaz. Çünkü şimdi hem Beringer hem de Venantius'un kendi istekleriyle yaptıkları bir eylemi düşünmek zorundayız. Rastlantısal, dalgınlık ya da düşüncesizlikte yeri gelmeyen bir eylem. Bir şey yakalayıp ağızlarına atmışlar. Ne yaptıklarını bilerek. Bir yiyecek, bir içki. Belki. Belki de ne bileyim, bir çalgı, örneğin bir flüt. Saçma, dedi Severinus. Elbette saçma ama hiçbir varsayımı bir yana bırakmamalıyız. Nedenli olmayacak gibi görünürse görünsün. Neyse, şimdi zehirli maddeye dönelim. Zehirleri senin kadar iyi bilen birisi buraya gizlice girse ve otlarından bazılarını kullanarak parmaklarda ve dilde o lekelere yol açabilecek öldürücü bir merhem yapabilir miydi? Yiyeceklere ya da içeceklere karıştırılabilen, bir kaşığa ya da ağza konan herhangi bir şeye bulaştırılabilen bir merhem. Evet diye kabul etti Severinus. Ama kim? Hem sonra bu varsayımı kabul etsek bile zehiri iki zavallı kardeşimize nasıl içirmiş olabilir? Doğrusu ben de Venantius'un ya da Beringer'ın birinin gizemli bir maddeyle yanlarına gelip onlara bunu yemeye ya da içmeye razı etmesine izin verebileceklerini tasarlayamıyordum. Ama William bu tuhaflığa şaşmış görünmüyordu. Bunu sonra düşünürüz dedi. Çünkü şimdi senin henüz aklına gelmeyen bir olayı anımsamaya çalışmanı istiyorum. Ne bileyim, otların konusunda sana sorular sormuş olan birini, hastaneye kolayca girebilen birini. Bir dakika dedi Severinus. Çok eskiden, yıllar önce uzak ülkelere yolculuk yapmış bir rahibin bana verdiği çok güçlü bir maddeyi bu raflardan birinde saklıyordum. Neden yapıldığını bilmiyordu. Kuşkusuz bitkilerden ama kimileri bilinmeyen bitkilerden. Yapışkan, sarımsı bir görünüşü vardı. Ama bana ona dokunmamamı öğütledi. Çünkü dudaklara değecek olursa kısa sürede insanı öldürüyordu. Rahip bana çok az miktarda yutulsa bile yarım saat içinde büyük bir bitkinliğe yol açtığını, sonra el ve ayakların yavaş yavaş tutmaz olduğunu, sonunda insanın öldüğünü söyledi. Yanında taşımak istemediği için onu bana armağan etti. Uzun süre sakladım çünkü bir yolunu bulup denemek istiyordum. Derken bir gün büyük bir fırtına koptu. Yardımcılarımdan biri bir çömez hastanenin kapısını açık bırakmıştı. Fırtına şimdi içinde bulunduğumuz odayı allak bullak etti. Şişeler kırıldı, sıvılar yerlere döküldü, otlar, tozlar ortalığa saçıldı. Eşyalarımı yeniden düzene koymak için tam bir gün uğraştım. Cam kırıklarını ve artık işe yaramaz otları attırmaktan başka bir şey için kimseden yardım istemedim. Sonunda sana sözünü ettiğim şişenin eksik olduğunu gördüm. Önce kaygılandım, sonra şişenin kırıldığına ve öteki çöplere karıştığına karar verdim. Hastanenin döşemesini ve raflarını iyice yıkattım. Peki şişeyi fırtınadan birkaç saat önce görmüş müydün? Evet. Yok. Hayır, şimdi düşünüyorum da bir dizi kavanozun arkasında gizlenmişti. Yerinde duruyor mu diye her gün bakmıyordum. Öyleyse anladığım kadarıyla fırtınadan çok önce de senin haberin olmadan birisi onu aşırmış olabilir mi? Şimdi düşünüyorum da evet, kuşkusuz. Şu senin çömezin onu çalmış, sonra da fırtınadan yararlanarak kapıyı açık bırakıp eşyalarının karışmasına yol açmış olabilir mi? Severinus çok heyecanlanmış göründü. Elbette, evet. Hem yalnız bu değil. Olup bitenleri düşündükçe fırtınanın ne denli sert olursa olsun her şeyi böylesine altüst etmesine şaşmıştım. Birinin fırtınadan yararlanıp odayı altüst ettiğini ve rüzgarın yapabileceğinden daha çok zarar verdiğini söyleyebilirim. Çömez kimdi? Adı Agostino'ydu. Ama geçen yıl öteki rahipler ve hizmetçilerle birlikte kilisenin ön yüzündeki yontuları temizlerken iskeleden düşüp öldü. Hem sonra fırtına çıkmadan önce kapıyı açık bırakmadığına yemin üstüne yemin etmişti. Öfkeye kapılıp onu olaydan sorumlu tutan bendim. Belki de gerçekten suçsuzdu. Demek sendeki zehri bilen üçüncü bir kişi daha var. Hem de bir çömezden çok daha usta biri. Zehirden kime söz etmiştin? Bunu anımsamıyorum. Kuşkusuz baş rahibe söylemiştim. Böyle tehlikeli bir maddeyi saklamak için ondan izin istemiştim. Birine daha söylemiştim. Belki de kitaplıkta, çünkü zehir konusunda bir şeyler öğrenebilmek için şifalı otlarla ilgili kitap arıyordum. Ama sanatın için Yararlı kitapları yanında sakladığını bana söylememiş miydin? Evet, birçoğunu yanımda saklıyorum dedi. Odanın bir köşesinde 20-30 kadar kitapla yüklü birkaç rafı göstererek. Ama o zaman yanımda alıkoyamadığım bazı kitapları arıyordum. Hem Malachi birçok kitabı bana göstermekte öylesine isteksizdi ki, başrahipten izin almak zorunda kaldım. Sesi alçaldı. Benim işitmemden çekiniyor gibiydi. Biliyor musun? Kitaplığın gizli bir köşesinde kara büyü kitapları ve tılsımlı içki tarifeleri de saklı. Bir vicdan görevi olarak bu yapıtlardan birkaçına bakabildim. O zehrin ve işlevlerinin bir tanımına rastlayacağımı umuyordum. Ama boşuna. Demek Malachi'ye sözünü ettin. Elbette. Kesin olarak onu sözünü ettim. Belki de yardımcısı Berenger'a da. Ama hemen sonuç çıkarmaya kalkma. Belki konuşurken başka rahipler de vardı orada, anımsamıyorum. Bilirsin bazen yazı salonu oldukça kalabalık olur. Kimseden kuşkulandığım yok. Ne olmuş olabileceğini anlamaya çalışıyorum. Yalnızca olayın kesinlikle birkaç yıl önce olduğunu söylüyorsun. Bu durumda böylesine uzun bir zaman sonra kullanacağı bir zehri bu kadar önceden çalmış olması garip. Kanlı bir taslağı uzun zaman karanlıkta kurup duran kötü bir zihni düşündürüyor bu. Severinus yüzünde bir yılgınlık anlatımıyla haç çıkardı. Tanrı tüm günahlarımızı bağışlasın dedi. Yapılacak başka yorum kalmamıştı. Cenaze töreni için hazırlanması gereken Berenger'ın ölüsünü yeniden örttük. Dördüncü gün tan sökümü. William önce Salvatore'yi sonra da kilerciyi geçmişleri konusunda günah çıkarmaya sürüklüyor. Severinus çalınmış mercekleri buluyor. Nicola da yenilerini getiriyor. Böylece William altı gözde Venantius'un el yazmasını çözmeye gidiyor. Malachi içeri girdiğinde biz çıkmak üzereydik. Bizi görünce bocaladı, geri dönmeye davrandı. Severinus onu içeriden gördü. Beni mi arıyordun dedi. Şey için. Durdu, bize bakarak sözünü yarıda kesti. Malachi ona sonra konuşuruz der gibi belli belirsiz bir işaret yaptı. Biz çıkmak üzereydik. O içeri girmek üzereydi. Üçümüz de kapının eşiğinde duruyorduk. Oldukça abartmalı bir dille, şifalı otlar uzmanı kardeşimizi arıyordum dedi. Başım ağrıyor da. Kitaplıkta kapalı kalmaktandır dedi William, sesinde kaygılı bir anlayışla. Burnunuza bir şey çekseniz. Malachi bir şey daha söylemek ister gibi dudaklarını kıpırdattı. Sonra caydı. Biz uzaklaşırken başını eğip içeri girdi. Severinus'u ne yapacak diye sordum. Assu dedi bana üstadım sabırsızlıkla. Kafanı kullanmayı öğren. Sonra konuyu değiştirdi. Şimdi gidip bazı kimseleri sorguya çekelim. Hiç olmazsa diye ekledi gözleriyle çevreyi inceleyerek. Daha sağ olanları. Ha sırası gelmişken şu andan itibaren yediklerimize ve içtiklerimize dikkat edelim. Yemeğini hep ortak tabaktan al, içeceklerini de. Başkaları aldıktan sonra sürahiden. Berenger'dan sonra en çok şey bilen biziz. Kuşkusuz katilden sonra. Peki kimi sorguya çekmek istiyorsunuz şimdi? Atso dedi William. Burada geceleri ilginç şeyler olduğunun farkına varmış olmalısın. Geceleri ölünüyor. Yazı salonunda dolaşılıyor. Geceleri içeri kadın alınıyor. Bir gündüz manastırı var, bir de gece manastırı. Ne yazık ki gece manastırı daha ilginç. Bu yüzden geceleri dolaşan herkes bizi ilgilendiriyor. Örneğin senin dün gece kızla birlikte gördüğün adam da. Belki kız öyküsünün zehir olayıyla hiçbir ilgisi yoktur ama belki de vardır. Ne olursa olsun, dün geceki adam hakkında bazı fikirlerim var. Bu kutsal yerin gece yaşamına ilişkin başka şeyler de bilen biri olmalı. İşte, masaldaki kurt gibi tam da buraya doğru geliyor. Parmağıyla Salvatore'yi gösterdi. O da bizi görmüştü. Bizi görmezden gelmek için yönünü değiştirecekmiş gibi adımlarında belli belirsiz bir duraksama sezdim. Bu bir an sürdü. Karşılaşmadan kaçınamayacağını anladığı açıktı. Yeniden yürümeye başladı. Geniş bir gülümseme ve kaypak bir Benedikte ile bize döndü. Dipnot. Benedikte. Tanrı'yı övün. Rahipler birbirlerini bu sözlerle selamlıyorlardı. Üstadım, neredeyse sözünü bitirmesini beklemeden sert bir sesle konuştu onunla. Yarın buraya Engizisyon'un geleceğini biliyor musun diye sordu. Salvatore bu habere sevinmiş görünmedi. güçsüz bir sesle. Beni mi sorguya çekecek diye sordu. Gerçeği yarın çok iyi bildiğin o kimselere söylemek zorunda kalacak yerde bana söylesen iyi edersin. Ben senin dostunum ve senin bir zamanlar olduğun gibi Frate Minore'yim. Dipnot, Frate Minore, Minorit. Böyle ansızın üstüne gidilince Salvatore her türlü direnişten vazgeçmiş göründü. William'a ne sorarsa söylemeye hazır olduğunu anlatmak istercesine yumuşak bir bakışla baktı. Dün gece mutfakta bir kadın vardı. Yanındaki kimdi? Kendini bir mal gibi satan kadın iyi olamaz. Nazik de olamaz dedi Salvatore tane tane. Kızın iyi olup olmadığını öğrenmek istemiyorum. Yanındakinin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Salvatore'nin Latince, İtalyanca, Fransızca ve benzeri karışık, kendine özgü dilinde. Tanrım, bu kadınlar ne kurnazdır. William onun kabaca göğsünden yakaladı. Yanında kim vardı? Sen mi, kilerci mi? Salvatore yalanını artık sürdüremeyeceğini anladı. Garip bir öykü anlatmaya başladı. Güç bela anlayabildiğimize göre kilerciyi hoşnut etmek için ona köyden kız buluyordu. Kızları gece bize söylemek istemediği yollardan manastıra sokuyordu. Ama bunu sırf iyi yürekliliğinden yaptığına yemin etti. Kendisinin de ondan yararlanmanın, kilerciyi hoşnut ettikten sonra kızın kendisine de bir şeyler vermesini sağlamanın yolunu bulamadığını, ağzından kaçan gülünç bir hayıflanmayla açığa vurdu. Bütün bunları vıcık vıcık, zamparaca gülümseyişleriyle söyledi. Siz de etten kemikten yapılmış insanlarsınız. Anlarsınız ya demek ister gibi. Göz ucuyla bana bakıyordu. Ama ben bakışlarını istediğim gibi karşı koyamıyordum. Çünkü ortak bir gizle bağlıydım ona. Suç ortağı, günah arkadaşıydım onun. William o anda her şeyi göze aldı, damdan düşercesine sordu. Remigio'yu ne zaman tanıdın? Dolcino'nun yanına girmeden önce mi, sonra mı? Salvatore onun ayaklarına kapandı. Ağlayarak kendisini mahvetmemesini, Engizisyon'dan kurtarması için yalvardı. William öğrendiklerini hiç kimseye söylemeyeceğine ciddi ciddi ant içti. Bunun üzerine Salvatore hiç duraksamadan kilerciyi ele verdi. Parete Calva'da tanışmışlardı. İkisi de Dolcino'nun adamlarındandılar. Kilerciyle birlikte kaçıp Caselia Manastırı'na gitmişler, Clani tarikatına katılmışlardı. Kekeleye kekeleye bağışlanması için yalvarıyordu. Ondan başkaca bir şey öğrenemeyeceğimiz açıktı. William Remigo'yu şaşırtmaya değeceğine karar verdi. Salvatore'yi bıraktı, o da koşa koşa kiliseye sığındı. Kilerci manastırın karşı tarafındaki ambarların yanındaydı. Vadiden gelen köylülerle pazarlık ediyordu. Kaygılı kaygılı bize baktı. Çok meşgulmüş gibi görünmeye çalıştı ama William onunla konuşmakta direndi. O zamana değin bu adamla çok az ilişkimiz olmuştu. O bize incelikli davranmıştı, biz de ona. O sabah William ona kendi tarikatından bir rahipmiş gibi davrandı. Kilerci bu güvenden tedirgin olmuş göründü ve başlangıçta soruları büyük bir sakınımla yanıtladı. Görevin gereği başkaları uyurken bile manastırda dolaşmak zorundasın sanırım dedi William. Duruma göre diye yanıtladı Remigio. Bazen yapılması gereken ufak tefek işler olur. Birkaç saatlik uykumu feda etmek zorunda kalırım. Böyle durumlarda senden izin almadan mutfakla kitaplık arasında bir başkasının daha dolaştığını gösteren hiçbir şeyle karşılaşmadın mı? Bir şey görseydim başrahibe söylerdim. Doğru dedi William. Sonra birden konuyu değiştirdi. Vadideki köy pek zengin bir köy değil, öyle değil mi? Hem evet hem hayır diye yanıtladı Remigio. Manastırın tahsisatıyla yaşayan insanlar var orada. Ürün bol olduğunda varlığımızı bizimle paylaşırlar. Örneğin Aziz Giovanni gününde 2 kile mal, 1 at, 7 öküz, 1 boğa, 4 düve, 5 dana, 20 koyun, 15 domuz, 50 tavuk ve 17 kovan verildi onlara. Ayrıca 20 tane kurutulmuş domuz, 27 tekne domuz yağı, yarım ölçü bal, 3 ölçü sabun, bir balık ağı. Anladım anladım diye onun sözünü kesti William. Ama kabul et ki bu bana köyün durumu hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Köy sakinlerinin kaçı manastır tahsisatıyla geçiniyor? Bunun dışında kalanların kendi ekip biçtikleri toprakların alanı ne kadardır? Ha, onu soruyorsunuz dedi. Orada ortalama bir ailenin 50 kareye kadar toprağı vardır. Bir kare ne kadardır? Doğal olarak 4 trabuco kare. Dipnot. Trabuco, İtalya'da tarımda kullanılan bir alan ölçüsü. Trabuco kare mi? O ne kadardır? 36 kadem kare. Şöyle de diyebilirsin. 800 trabuco bir Piemonte'lü mili eder. Dipnot. Piemonte, Kuzey İtalya'da Alplerin eteğindeki bir bölge. Bu bölgenin adıyla anılan ölçü birimi. Hesaplayacak olursak, bir aile kuzeydeki topraklarda en az yarım çuval zeytin yetiştirebilir. Yarım çuval mı? Evet, bir çuval 5 emina, bir emina da 8 koppadır. Anladım dedi William yüreksizce. Her ülkenin kendi ölçüleri var. Örneğin siz şarabı Boccala ile ölçersiniz değil mi? Ya da Rubbia ile. 6 Rubbia, 1 Brenta, 8 Brenta da 1 Boccala eder. Ya da 1 Rubbo, 2 Boccalalık, 6 Pinta demektir. Sanırım açık bir fikir edindim dedi William uysallıkla. Başka öğrenmek istediğiniz bir şey var mı diye sordu Remingo. Bana güvensizlik gibi gelen bir tınıyla. 34. ayrımın sonu sayfa 384, devamı 35. ayrımda.